ya ahlak alanına girmesi için iki şart olduğunu söyledik. Dedik ki, yani kısaca bahsimiz şudur. Din ile ahlak arasındaki ilişki ve bunların acaba birbirleriyle bir ortak noktaları nelerdir, ayrıştıkları noktalar nelerdir, hangi alanlarda birbirleriyle tokuşuyorlar. Bahsimizin özeti budur. Bunun için ilk önce biz ahlakı bir daha gözden geçirdik ki ahlakın alanı nedir? Ve dedik ki iki tane şart bir şeyin ahlak alanına girmesi için iki şart gerekiyor. Bir kere o şey insanın iradesi dahilinde olması icap ediyor. Veya başka bir tabirle o şey varlık sebeplerinden birisi de insanın iradesi olmalıdır. İnsanın iradesi varlık sebebinden sayılmayan bir şey o ahlak alanına girmez. Her ne kadar ahlakta kullandığımız terimleri orada kullansak bile. İleride inşallah göreceğiz ki hikmeti iki kısma ayırıyorlar. Hikmeti nezeriye, hikmeti ameliye. Yani hikmeti nezeriye, hikmeti ameliye. Nezer yani bakış. Bakışla ilgili hikmet. Bir de amelle ilgili hikmet. Bakışla ilgili hikmet yani ben mesela nasıl anlamalıyım? Bu evrendeki varlıklara olan bakışımız, onlara getirdiğimiz yorumlar, onları konusundaki düşüncemiz, bu hikmeti nezeriyedir, yani felsefedir. Mesela diyelim ki evrene, varlık alemine bakışımızda özet olarak iki şey var, görüş var. Birisi diyor ki bu evren yaratılan bir varlıktır. Bunu yaratan bir yaratıcısı var. Metafizik dünya düşüncesi. Bu evrendeki her şey bir yaratıcının kontrolünde olup onun tarafından yaratılmış ve idare edilmektedir. Bir evrene böyle bakış var. Bir bakış da budur ki diyor ki hayır, bu evrenin kendisi ezeli bir varlıktır. Kendi içerisindeki bir değişimle olup bitiyor, her ne olup bitiyorsa onda. Evrenin kendisi yaratılmamıştır. Evrenin kendisi yaratıcıdır. Evrenin kendisi yaratıcıdır. Ve onun içerisinde, evrenin içerisinde olup biten bütün hareketler evrenin kendi içerisindeki ilişkiden kaynaklanıyor. Mesela bu da materyalist ya dehri. Diyorlar ki innema yuhlikuna dehr. Bu evreni dolaş, yani bir yaratıcı yoktur. Bu evrendeki değişimi sağlayan dehridir. Dehr yani tabiat. Nemutu ve nahya. Ölüyoruz, diriliyoruz. İnnemâ yuhlikuna eddehr. Bu da ikinci. Ya bu işte hikmet-i nezeriyedir. Yani dünya görüşü, dünya bakışı, felsefe, bu. İşte bu alanlardaki şeyler, yani bunun, bu hikmet-i nezeriyenin baktığı alan hiçbirisi varlık sebebi insanın iradesi değil. İnsanın iradesi onları mesela öyle değil ki dünyayı var olmasında dünya bizim irademizle olsun. Denizler bizim irademizle olsun. Yağmur bizim irademizle yağsın. hatta bizim kendimiz, bizim kendi irademizle oluşalım. Yok, bizim irademiz varlık sebebi değil. Onun kendisine göre varlık sebebi vardır. Ya varlık sebebi ya yaratandır ya tabiattır. Tabiatın kendisidir. Bu dünya görüşüdür. Yani niye dünya görüşü oldu? Niye ahlakın dışında kaldı? Çünkü ahlakın birinci şartı odur ki dedik ki eğer bir şey ahlak alanına girmek istiyorsa varlık sebebi insanın kendi iradesi olmalı. Yani onu var eden sebep insan olmalıdır. Bunları var eden sebep insan değil. Dolayısıyla ahlak dışında bu hikmeti nezeriye. Hikmet-i ameliye de işte budur. Hikmet-i ameliye yani o şeyler ki onları var eden sebep insanın kendi iradesidir. Birinci şart. Ki insan iradesiyle oluşuyor. Bu bizim mesela bütün davranışlarımız, bütün oturuş kalkış, bütün ehvalımız, insanların bütün ehvalı, ehvali şahsiyeden, kişisel durumlardan tut, aile durumu ve toplumsal durum. Bunların hepsi varlık sebebi insandır. Kişi mesela diyelim ki kendi giyim kuşamından tut, yaşam tarzı, bunlar insanın iradesi oluşur. Birisi mesela diyelim ki böyle giyinmeyi seviyor, birisi başka türlü giyinmeyi seviyor. Bugün mesela diyelim ki birçok bayan mesela diyelim hicabı reddediyor. Hicaplı yaşamı seçmiyor. Siz de elhamdülillah hicabı seçmişsiniz. Bu hicaplı olmak sizin varlık sebebi sizin iradenizdir. Onların da hicapsız olmaları varlık sebebi onların iradesidir. İşte bu hikmet-i ameliyedir. Hikmet-i ameliye insanın iradesiyle oluşan alan. Bu hikmet-i ameliye. Nasıl giyinmeliyiz? Bu hikmet-i ameliye ile ilgilidir. Birisi, hikmet-i ameliye de neden kaynaklanır bu hikmet-i ameliyenin şekillenmesi? Hikmet-i nazariyeden. Eğer bir insan yaratanın varlığına inanır ise bu davranış yani hikmet-i ameliyesinde yani iradesiyle oluşan yarattığı şeylerde de çalışır ki yaratanla yaratanın iradesiyle bunun iradesi çalışmaz. İrade ettiği şeylerde yaratanın iradesini de rızasını da gözetmeye çalışır. Dolayısıyla ehvali şahsiyesinden, kişisel durumlarından, ailevi durumunda, toplumsal durumda çalışır ki yaratanla çelişkiye düşmesin. Böyle bir yaşam tarzı seçiyor kendisi. Hikmet ameliyesi. Hikmetini böyle kuruyor. Ama yaratanı kabul etmeyen o kendisinde bir serbestlik hissediyor. Diyor ki ben kendi zevkimle isterse o şekilde. Dolayısıyla zevki, hicapsızlığı istiyor diye hicapsız oluyor. Veya zevki mesela diyelim ki bizim haram bildiğimiz şeyleri yemeyi istiyorsa onları yiyor mesela. Dolayısıyla
burada Allah'a inanmak hikmet-i nezeriyedir.
Evet.
Ona göre amel etmek, o inancı göre hikmet-i...
Hikmet-i ameliyedir. Ameliyedir. Hikmet-i ameliyedir. Ahlak, hikmet-i ameliyedir. Ahlak nedir? Hikmet-i ameliyedir. Ancak mesela biz bizim irademizle oluşturduğumuz, var ettiğimiz şeylere baktığımızda görüyoruz ki onlar da yine hepsi ahlak alanına girmiyor. Belki ikinci bir şart da yine ekledik ahlaka. O da budur ki sadece bizim irademizle oluşturmak yeterli değil. Belki onu meydana getirmekle ya övgüye ya da kınamaya layık olmak. O çeşit davranışlarımız ki onları yapmakla, o çeşit irademizde oluşturduğumuz şeyler ki onları meydana var etmekle övülüyor isek, aferin diyorlarsa veyahut da kınanıyorsa, bu işte ahlak alanına giriyor. O halde kısaca ahlak alanını, bir şeyin ahlak alanına, ahlakın çerçevesine girmesi için iki şart lazım. Bir, varlık sebebi insanın iradesi olmalıdır. İki, insan var ettiğinde onu ya övgüyü veyahut da kınanmayı hak etmelidir. Bu iki şart olur ise ahlak. O zaman ahlakın alanını biz çizmiş olduk. Övgü ve kınanmayı gerektiren iradelerimiz ahlak alanıdır.
Yani böyle diyebilir miyiz? Bütün irademizle yaptığımız her şey ahlaka
girmiyor. Sadece övgü ve kınamayı gerektiren irade şeylerimiz ahlak alanına giriyor.
Üçüncü bir şey var mıdır ki mükemmel?
Tabii. Mesela burada biz örneğin mesela burada örnekler vermiş. Bakalım şey. Mesela bir insanın burada örnek vermiş. Namazı vaktinin dışında kılmaz. Bilmemediğinden dolayı namazı vaktinin dışında kılmaz. Bu namaz bunun iradesiyle oluşuyor. Ama namazı vaktinin dışında kılmasından dolayı ne kınanıyor ne de ki övgü alıyor. Belki bu nedir? Buna bir bilgi verilir. Diyor, senin bilgi eksikliğin var. Namazın vakti, namaz vaktinde kılınması gereken bir eylemdir. Dolayısıyla cehaletini gideriyoruz. Burada diyoruz ki bu adama, senin bu namazın doğru olmadı. Senin bu namazın yanlıştır. Bu yanlış ve doğru olmama kınamak değil. Belki nedir? Onun cehaletini gidermektir. Ama eğer mesela bir yerde bir insana kötülük ederse, bir insanın hakkını yerse, burada diyoruz ki senin bu davranışın doğru değil. Bu doğru değil sözü kınamaktır. Veya mesela diyen bir insana yardım ederse diyoruz ki senin bu davranışın çok dürüstçe bir davranış, çok iyi bir davranış. Bu övgüdür. O halde demek ki insanın yaptığı her şey de illa mesela iyi ve kötü kavramlarını kullanırken, iyi ve doğru ve yanlış kavramlarını kullanırken bu iyi ve doğru, yanlış ve hata kavramları eğer övgü ve kınamayı ifade ederse ahmaktır. Ama eğer bunları kullandık ama övgüyü ifade etmedi, kınamayı da ifade etmedi, bu ahlakla ilgili değil. Bu mesela diyelim ki ahlakla ilgilidir. Çünkü emri bir maruf etmek övgüdür. Nehyen bir münker etmek övülür. Yapmamakla kınanır. Dolayısıyla bu ahlakla ilgilidir.
İlaveten demişiz, bu iki değerli kelam irade olacak hem de övgü veya yargı olacak.
Evet.
Niyetin sağlıklı olması demişiz. Mesela
ilave edilmiş ahlakı değerlendirmeye tabi tutulması için bir
emelin zahirin haricinde
niyetin
de sağlıklı olması gerekir diye. Yani bir amildir demişiz.
Evet. Bu niyet, bu övgü ve şeyi arz edeyim ki övgü, övülmeyin ve kınanmanın şartıdır. Yani bu şey değil. Yani nerede övülebilir? Niyet doğru olursa. Nerede kınanabilir? Niyet yanlış olursa. Bu üçüncü şart değil. Övgünün ve kınanmanın beyanıdır yani. Nerede kınanır, nerede olur. Bu ahlakın alanını çizmiş olduk biz şimdi. Şimdi gelelim dinin alanına. Biz din acaba, dinin alanı nedir? Biz kendimize bakalım. Yani buradaki söylenenleri düşünmeden önce, acaba dinde olan bilgiler sadece bu ahlaktaki olan şartları mı ihtiva edir? Yani dinin verdiği bilgiler, dinin bize öğretisi sırf ahlakın bize verdiği öğretiyle mi sınırlıdır? Bakıyoruz ki hayır, din nedir? Kapsamı geniştir. Mesela din hatta dünya görüşünü bile, dün mesela evrenin başlangıç sonucu ile ilgili bize bilgi veriyor. Kuntum emvaten fe ahyakum. Ölüydünüz, dirilttik sizi. Ya mesela diyelim ki kema bed'anakum ta'udun. Sizi nasıl başlattıksa siz bize öyle döneceksiniz. Biz başlangıç dinin bir takım bilgileri esen dünya görüşüyle, yani hikmet-i nezeriye ile ilgilidir. Usul-i akaid, akaid ile ilgili. Din bize akaid ile ilgili bilgi veriyor. Dünyaya bakış açısından neyin doğru, neyin yanlış olduğunu diyor. Bu ahlakla ilgili değil. Bu hikmet-i nezeriye ile ilgili. O demek ki dinin alanı hikmeti ameliyeden öte, hikmet-i nezeriyeyi de kuşatıyor. Hikmet-i nezeriyeyi de kuşatıyor. O zaman ne oldu bu? Din daha geniştir. Buradan genişledi. Dinin dairesi bu açıdan ahlakı açtı. Başka açıdan açtığı alanlar var mı? Var. Mesela diyelim ki bize din ibadetin, hangi ibadetin doğru, hangi ibadetin yanlış olduğundan bahsediyor. Nasıl abdest alacağımızdan bahsediyor. Abdest alırken şöyle alın. Böyle alarsan abdestin sahihtir, doğrudur. Böyle almazsan abdestin doğru değil. Abdestin alınış şekli ahlakla ilgili değil. Bu amelin neyle ilgilidir? Aynen namazın vakti dışında kılınması gibi. Mesela din diyor ki, hangi namaz doğrudur? Diyor ki, vaktinde kılınan namaz doğrudur. Bu doğrudur kelimesine dair din bilgi veriyor. Bu alan nedir? Ahlakla ilgili bir alan değil. Cezai kanunlar var. Şu suçun cezası şudur. Cezai kanunlar ahlakla ilgili değil. Hukuksal kanunlar var. Örneğin, miras kanunu var. İnsanın kişisel, ailesel, toplumsal, toplum yönetimi, siyaset, bütün bu alanlarda dinin neyi var? Kanunu var. Bu kanunlar ahlakla ilgili değil. Elbette din aynı zamanda bize ahlakı değerlerden de bahsediyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah ihsan ehlini sever. اِنَّ اللّٰهَ mesela اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah zalimleri sevmez. Bize ahlakı değerlerden de bahsediyor. O halde dinin nisbeti ahlaka nedir? Din umumdur. Yani o mantıkta okuduk. Dinle şey arasında, ahlak arasındaki ilişki, o mantıkta okuduğumuz kulliler arasındaki ilişkilerden hangisidir? Umum husus mutlak. Din daha geniştir. Hem ahlakı kapsıyor, hem ahlakın dışındaki çok geniş alanı var. Ama ahlak ise sadece dinin bir bölümünden bahsediyor. Dinin bir dar alanını almış çerçeve olarak kendisine. Konu olarak. Demek o zaman dinle ahlak arasındaki ilişki şudur. Her ahlaki kaziye, her ahlaki önerme aynı zamanda dini bir önermedir. Ama her dini önerme ahlaki önerme değildir. İlişkisi budur. Şimdi burayı bir okuyalım hele, bu birinci bahsimizi, sonra gelelim diğer bahse geçelim.
Her dini önerme,
önerme değildir. Her ahlaki önerme dini önermedir ama her dini önerme ahlaki değildir. Bazı dini önermeler ahlaki önermelerdir. buyuruyorlar ki peses zikri in mukaddime lazım es teveccüh daşte başim ki bu mukaddimeyi yani ahlakın alanını beyan eden bu geçen bahsimizden sonra ki dedi ki iki tanedir bir insan iradesi ikincisi övülmeye ve layık yerilmeye layık olmak şartı lazım es teveccüh başim ki dininiz insanlara در انتخاب اعمال درست و خوب راهنمایی میکنه دین در این زمان اخلاق konularında insana önderlik ediyor. Doğru amelleri, yanlış amelleri seçmekte bize din yol gösteriyor. Veli ancak mehdudeyi rehnumayi an münhasir bir reftarhayı ahlaki insan nis. Dinin önderliği sadece insanın ahlaki davranışlarıyla sınırlı değildir. Der din, ehkam-ı ibadi, ibadet hükümleri var. Namaz 4 rekattir, öğle namazı. Bu ahlakla alakası yoktur. Sabah namazı 2 rekattir, bunun ahlakla alakası yoktur. Öğle namazı şöyle kılınır, sabah namazı şöyle kılınır. İbadetin şekilleriyle ilgili hükümler asla ahlakla ilişkisi yoktur. Ehkam-ı ibadi ve hukuki ve hukuksal mesela miras hukuku, evlenme hukuku ve cezai hukuku bunlar niz vücud daret dinde bunlar da var. Der ehkam-ı ibadi ve hukuki niz amal-i durust ve hub ve nadurust ve bed marifi şudan. İbadi ve hukuki alanda da hükümlerde de yine bir takım davranışlar doğru, bir takım davranışlar güzel, bir takım davranışlar doğru olmayan ve kötü olarak tanıtılır. Yani aynı ahlakta kullandığımız kavramları doğru, doğru değil, iyidir, iyi değildir kavramlarını orada da kullanıyoruz. Veli خوب و درست در این احکام به معنی اخلاقی نیست و buradaki güzel olmak, iyi olmak ve doğru olmanın anlamı ahlaktaki kullanılan iyi, güzel ve doğru anlamında değil. Ahlaktaki iyi, güzel medh etmek, övgüdür. Ve doğru dememek yermektir, kınamaktır. Ama dindeki bu öyle değil. Bu işin kendi boyutuyla yani bu iş bu şekilde olur mu olmaz mı ne bahsediyor. Namaz, öğle namazını sesli kılmak doğru değil erkekler için. Doğru değil yani ne burada? Yani kınanıyor mu? Yok. Yani bu iş yanlıştır. Bundan namaz olmaz. Eğer bir erkek istiyorsa ki namazı kına, öğle namazını sessiz kılmalıdır. Bu namazın şeklini beyan ediyor bize. Buradaki doğru aynı zamanda övgüyü işaret etmiyor. Hemçinin din der berdarendi agaid derbare Khuda insan ve cihan nizhes. Dinde Allah yaratan insan ve evrenle ilgili inanış biçimini de beyan eden bilgiler var. Yani dünya görüş. Yani hikmet-i nezariye. Bu hikmet-i nezeriyenin şeyle, ahlakla bir alakası yoktur. Bu teveccüh bi'in metalib buradaki söylediklerimize dikkat aldıktan sonra bu metleplere teveccüh ettiğimizde kalem ruhi din ra bayet gösterde ter ez kalem ruhi ahlak bidonin dinin alanını ahlakın alanından daha geniş bilmeliyiz. Din daha geniştir dairesi. Elbette. Hop, burada ne diyor? Bu da bugünkü bizim bilfiil insanoğlunun Türkiye gibi ve Avrupa gibi insan Türkiye'de yaşayan bir kesim, elit kesim ve Avrupa'da yaşayan Avrupalılardaki bu din hakkındaki yanlış düşüncelerini beyan ediyor. Diyor ki, mesela bugün bizim Türkiye'de diyorlar ki dinle siyaset ayrıdır değil mi? Mesela bu hemen, bu siyasettir, bu dinle ne alakası var? Hemen dini siyasete dişine ediyor. Veya mesela diyelim ki Avrupa'da da öyledir. Diyor ki mesela insanın yönetimi, kuracağı yönetim dinin dışında olmalı. Yani laiklik ilkesi. Bunu niye böyle söylüyor? Bu diyor ki kardeşim din, dinin alanını çok daraltmış. Dini sadece diyor ki insanla Allah arasındaki ilişki. Bundan da neyi kastediyor? Bundan da ahlaki meseleleri kastediyor. Din anlayışı daraldığından, yani ona göre din sadece insana ahlaki önermelerde, ahlaki gaziyelerde, ahlaki konularda bilgi verebilir. O alanda dinin alanıdır. Ahlaki alanın dışında dine, dinin yeri yoktur. Hukuk alanında medeni hukuk diyor. Ceza alanında mesela Avrupa'daki yine ceza, mesela Türkiye'deki şimdi cezayı şey, ceza hukuku sanıyorum İsviçre ceza hukukudur. Ve diğer mesela genel hukuk, medeni hukuk sanıyorum Fransa medeni hukukudur. Siyasi hukuk mesela Türkiye'de şimdi parlamenter sistemi misal bunları yine batıdan mesela edinmiş olduğu bir anlayıştır. Bu alanlarda asla dine meydan vermiyor. Diyor ya dinin bu alanlara girme hakkı yoktur. Bu alanlar esen dinin dışında tutuyor. Peki dinleri diyor kardeşim din Allah'la kişi arasındadır. O da ya bakarsın ya camide gerek olacak insan ya mesela dini sadece bir ibadete şey indiriyor, indirget diyor veya ahlakı mesela. Diyor ki din insanla Allah arasındaki ilişkidir. O da camiye, birisi camiye gider, birisi kiliseye gider. Birisi ahlakı önermeyi dinden alır, birisi almaz, yaşarsın. Nasıl isterse öyle yaşar. Bu anlayış niye böyle anlıyor? Çünkü bunlar dinin alanını daraltmışlardır. Din hakkındaki düşünceleri, dine bakışları yanlıştır. Onlar dini sadece ahlaki alanla sınırlı kılıyorlar. Bunlara göre din ahlak, ahlak din demektir. Diyor ki, elbette ancak berhi ezli müsendegan-ı garbi, bazı batı yazarlar ve delili ekaid-i has-ı felsefi ve marifet-i şinakti, kendilerine özgü bir felsefi ve marifet anlayışı. Marifet yani bilgi anlayışı. Bu dünyadaki bilgi nedir? Dünya nedir? Bu işte. Yani dünya görüşü diyelmek işte. Yani hikmet-i nezeriye. Onlar materyalist bir dünya görüşünü kabullenmişlerdir. Özel bir felsefi ve marifet anlayışı, marifet tanımı onlarda olduğundan dolayı der peziriş-i ekaidini racib-i cihan ve insan duçarı terdit şuden dinin dünyayla ve insanla ilgili itikat konularını kabullenmekte şüpheye düşmüşler. Din eğer dünyanın, evrenin hakkında bir bilgi veriyorsa, mesela diyorsa ki biz dünyayı böyle yarattık, biz bu evreni 6 günde yarattık misal. Veya siz yoktunuz, biz sizi var ettik, evren yoktu, var ettik. Daha sonra tekrar yok edeceğiz, tekrar indirteceğiz. Bu konudaki bilgi. Ya insan mesela, insan nedir? Ey insan, sen zayıf olarak yarattık, seni bir yaratan var, seni kulluk için yarattık filan gibi. Bu gibi önermelerde şüpheye düşmüşlerdir. Dinin bu konudaki bilgilerini kabullenmiyorlar. Diyorlar ki bunlar bir takım eshatirul evvelin, ilklerin uydurmuş oldukları hikayelerdir. Eshatirul evvelin. Geçmiş insanların, Sümerler, mesela bugün Türkiye'de birçok bilgin var ki mesela dini inanışları, mesela Sümerlere, eski Sümerlere mesela. Dindeki bu bilgi, bu yaratılışla ilgili bilgi bak filan kalıntıda da bulduk. Tarihi eser olarak aradık. Mesela diyelim yer altındaki çıkardığımız şu taşta bu yazıda vardı. Nuh'la ilgili bilgi vardı. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e Nuh'la ilgili bilgileri peygamber bu Sümerlerden alıp koymuş. Sümerler de bu hikayeyi söylemişlerdi. İsa. Bu konulardaki geçmiş kavimlerle ilgili, dünyanın geçmişiyle ilgili, yaratışla ilgili, insanın yaratışla ilgili, insanın akıbetiyle ilgili, evrenin akıbetiyle ilgili bu gibi bilgileri konusunda şüpheye düşmüşler ve tereddüt halinde kabullenmiyorlar. Dolayısıyla ve koşiden çalışıyorlar ki marifi dini der bu'du ve si'un mutakid koşiden ehdaf ve kalemru din ra hemun hedef ve kalemru ahlak karar dehen. Çalışmışlar ki dinin, demişler ki din aslında dinin de hedefi insanlar yani ahlaki önermeleri din adına kabullenmişler. Görmüşler ki din adına söylense daha güzel toplumda geçerliği bulur diye. Bu aslında ahlaki önermeler. Bizim kendi aklımız da bunları kabulleniyor. Bunlar doğru şeylerdi, güzel şeylerdi, toplumda olması gereken şeylerdi. Ama bunu din adına sunmuşlar. Din de işte budur yani. Asıl din budur. Çalışmışlar ki ehdab ve kalemru-i din ra dinin hedeflerini ve sınırını hemen hedef ve kalemru-i ahlak karar dehen. Demişler ki ahlakın hedefi ve sınırı neyse dinin hedefi ve sınırı da odur. Veli der sureti ki be me'arif-i dini der bu'du ve si'un mu'takid başıyım. Ama diyor ki bu nedir? Bunların dünya görüşü. Ama yani bu dünya görüşünü kabullenmedik. Dini bütün şeyiyle, boyutuyla kabullendik. Veli der sureti ki o takdirde ki bir marife dini, dini marife, dini bir öğretilere der bu'du ve si'un o geniş boyutuyla mu'takid başı inanırsa o zaman kalemru-i din, dinin sınırı gusterderter daha geniş es kalemru ahlak es ahlaktan daha geniş bir alana sahip olacaktır. Dinin alanı daha geniş oluyor. Ki din hem ahlakı hem de ahlak dışında hem hukuk hem dünya görüşünü içeriyor. Bu o halde demek ki biz gördük ki dinle özet olarak dinle ahlak ilişkisi doğru olan ilişkisi budur ki din ve ahlak iç içedir. Ahlak dinin bir boyutudur. Din diğer boyutlara da sahiptir. Bu bir bahsidir. İkinci bahsindeki yine ahlakla din arasındaki ilişkide oluyor. Ahlakın dine olan ihtiyacı. Acaba ahlak dine ihtiyacı var mı? Şimdiye kadar biz buna kaç defa atıfta bulunduk. Yani şimdiye kadar ki bahslarımızda bu tekrarlanan bir bahsidir. Burada biraz daha üzerinde duruluyor. Acaba ahlaki önermeler, ahlaktaki biz bahsediyoruz şu iş doğrudur, yanlıştır, bu sıfat bize uygundur, uygun değildir gibi bahsler ki ahlakta biz bahsediyoruz. Ahlak bu bahslarında, bu bilgilerinde dine ihtiyacı var mıdır? Yoksa dine ihtiyacı yoktur. Ahlak mesela kendi başına da bir ilim olarak, beşeri bir ilim olarak söz konusu olabilir. Burada tabii materyalist düşünceliler hemen diyecekler ki biz aslında dini kabul etmiyoruz ki dine ahlakın ihtiyacını da kabul edelim. Bunların cevabı belli. Yani dini kabul etmeyen din nedir? Allah'ın öğretisidir. Yaratıcı tarafından gelen öğreti. Yaratıcı tarafından gelen bir öğretiyi kabul etmeyen, yaratıcıyı kabul etmeyen onun öğretisini de kabul etmez tabii olarak. Materyalist düşüncede olan ve ahlakla ilgilenen bir kimsenin bu soruya cevabı asla dinin mesela ahlakın dinle dine bir ihtiyacı söz konusu değil. Ahlakı konular hepsi bizim kendi aklı çerçevemizde anladığımız, kavradığımız şeylerdir. kendi aklımızla, kendi düşüncemizle nitekim diğer sorunlarımızı çözüyoruz. Diğer ihtiyaçlarımızı belirliyoruz. Kendimize diğer alanlarda bir çizgi belirliyoruz. Yön biçiyoruz. Bu ahlak alanında da kendi aklımızda bunları anlıyoruz. Ahlakın dine herhangi bir ihtiyacı yoktur sorusu. Devam bunun cevabı budur. Materyalistlerin cevabı budur. Biz arz edeyim ki burada bu cevaba hiç işaret etmemiş. Burada öyle anlıyorum ki sadece dini kabul eden insanların bu soruya verdikleri cevaba iki cevap verilmiş. Ahlakın dine ihtiyacı var mı, yok mu? Dini kabul eden kimselerin bu soruya iki tane cevabı var. Bir cevap Sünnilerin cevabıdır. Sünni anlayışı, Sünni itikadına sahip olan. Aş'ari. Sünnilikte iki tane önemli mezhep var. İtikad mezhebi. Bir Mutezile, bir de Aş'ari mezhebi. Bir de Maturidi var ki Maturidi ile Aş'ari takriben aynı şeydir. Maturidi bakınız elhamdülillah bize Allah tebarek ve teala Ehl-i Beyt'i tanıttığı için bizde öyle değil ki bizim itikad imamımız başkası ola, mezhep, fıkıh imamımız başkası ola. Bizim hem itikad imamımız Ehl-i Beyt imamlarıdır. Resulullah'tır. Ve hem fıkıh imamımız da yine Ehl-i Beyt'tir. Resulullah'tır. Bizde inanç mezhebi ve fıkıh mezhebi diye iki tane mezhep yoktur. Ama ehli sünnette iki mezhep var. Bir inanç mezhebi, bir de fıkıh mezhebi. Fıkıh mezhebinde meşhur dört tanedir. Ondan fazladır aslında. Yani başkaları da var. Ama meşhur, resmileşen, yaygınlaşan dört tane. Bu dört tane mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli, bunlar fıkıh mezhebidir. Yani ehkam, yani hukuk mezhebi. Hukukla ilgili. Hukukla ilgili alan. Fıkıh mezhebi yani hukuk. Hukuktaki başvurdukları önder bu dört tane. Ama dünya görüş, yani itikat. İtikat alanında onlar kendilerine kimi önder seçmişler? Asıl iki tane önderleri var. Bir Mutezile, bir de Eş'ari. Eş'ari diye. Ebu'l-Hasan Eş'ari. Ebu'l-Hasan Eş'ari denilen bir şahıs. Bunların en meşhur Musa Eş'ari değil. Musa Eş'ari şeydir, fıkıh önderidir. Yani gazidir. İmam, inançın önderi değil. Ki hakim yani. İmam Ali'nin döneminde hakimiydi. İmam Ali'den sonra da yine hakimlik yaptı ve o Musa Eş'ari başkadır.
Hasan Eş'ari sapanlardan değil mi? Hasan Eş'ari sapanlardan değil mi?
Hadi sapıktı tabii yani. Yani Hasan Eş'ari. Ebu'l-Hasan Eş'ari bunların en önemli itikad imamlarıdır. Eş'ariye mezhebi buna mensuptur. Bir de Mu'tezile mezhebi var. Bunun imamı da Cübai'dir. Valla ben şey olarak, lakab olarak, küçük ismi bilmiyorum. Zeynep'deyim şu anda. Bu da Mu'tezile mezhebinin kurucusudur.
Neyin hocam?
Cübai. Valla yine de bakarım yani onun şeyiyle ilgili. Arz edeyim ki bir de Maturidi var. Maturidi de bu Kafkas'ta yaşayan bir alimlerdi bunların, Kafkas bölgesinde. Daha çok Türkler, Türk tebarlı insanlar dini itikatta bunun şeyini, önderliğini kabul etmişler. Türkiye'de mesela şimdi Türklerin Eş'ari kendilerini Eş'ari kabul etmezler. Kendilerini kabul ederler Türkler? Maturidi kabul ederler. Ama Maturidi ile Eş'ari'nin anlayışı takriben paraleldir. Çok az yerlerde ayrışırlar. Mu'tezile ile daha çok farklıdır bu ikisi. Şimdi Ehl-i Sünnet'in genel yoğunluğu, yani bir fiil şu anda yaşayan iki tane mezhebi budur. Birisi Maturidi Türklerin, bir de Eş'ari, ki ikisi de bunlar aynı az aynı. Mutezile şu anda yok gibidir. Mutezile tarihten silinmiştir. Şimdi Ehl-i Sünnet arasında Mutezile mezhebinin mensubu pek yok gibidir. Hatta öyle olmuş ki şimdi Ehl-i Sünnetler Mutezile'yi Sünni bile kabul ediliyorlar. Mutezile'yi Sünnilikten kopmuş, ayrılmış bir mezhep olarak sunmaya çalışıyorlar. Sünni içerisindedir. Sünnülüğün en bel kemiği nedir? Halifelerin hilafetine inanmaktır. Herkes ki hilafeti, hulefayı, Ebu Bekir, Ömer, Osman'ı kabul ediyorsa bu sünnüdür. Bel kemik burasıdır. Bunu kabul etmeyen, bu üç halifenin hilafetini kabul etmeyen neredeyse İmam Ali'nin hilafetini kabul edip de onlar reddedenler de Şiyedir. Mutezile de bunları kabul ediyor, yani bu halifeleri kabul ediyor. Dolayısıyla Mutezile de sünnüdür. Ama itikat konusunda diğer alanlarda bu Mutezile sünnülükten biraz çok ayrıştığı için bu Eş'ari ve Maturidi'den bunu kendi sünnülükten çıkmış gibi istihlal sorusunda. Oysa ki bunlar da kendi sünnülüğü bir konu. Şimdi burada acaba sorumuz şudur. Ahlakın dine ihtiyacı var mıdır sorusuna bir sünnilerin cevabı var. Eş'eri ve Maturidiler yani bunların cevabı. Mutezilerin cevabı farklıdır. Bir de Şia'nın cevabı var. Şia itikadına sahip olan bizlerin cevabı var. Mutezile de bu cevapta bizden beraberdir. Mutezile Ehl-i Sünnet'in bu konu bu ahlakın dine ihtiyacı var mı yok mu sorusuna vereceğimiz şu cevap da bizden beraberdir. Onlar bizim görüşünü benimsemişlerdir. Orada sünnetten o meşhur görüşünden kopmuşlardır. Şimdi bu arz edeyim ki cevap nedir sünnülerin? Cevap diyorlar ki aslen dinin dışında bir ahlak yoktur. Asla dinin dışında bir ahlak yoktur. Ahlakın, ahlaktaki bütün önermeleri, bütün bilgileri ancak din beyan eder. Ancak din beyan eder. Eğer biz dini bir kenara iterirsek ahlak diye bir şey kalmaz diyor. Bu bunların cevabı. Niye böyle diyorlar? Diyorlar ki kısaca diyeyim artık vakit tamam oluyor. Daha sonra bunu altını doldurmamız lazım. Şöyle kısaca bir cevap. Diyorlar ki siz ahlakta kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki filan şey iyidir. Yani övgü anlamında. Filan şey kötüdür. Germek anlamında. Bu İyi ve kötü kavramları bunlar bir kavramdırlar ki insan aklı bu konuda karar veremez. İnsan aklı hiçbir şeyin ne iyi olduğunu ne kötü olduğunu anlayamaz. İyi ve kötü şeyleri ancak ve ancak Allah beyan eder. Eğer Allah Teala bir şeye demişse iyidir bu iyidir. Eğer demişse kötüdür bu kötüdür. Bugün eğer biz mesela doğru konuşmak iyidir diyor isek, çünkü Allah demiş doğru konuşmak iyidir. Onun için diyoruz. Eğer yalan konuşmak kötüdür diyor isek, çünkü Allah demiş yalan konuşmak kötüdür. Eğer Allah demese idi doğru konuşmak iyidir ve yalan konuşmak kötüdür, biz ne doğru konuşmanın iyiliğini anlayabilirdik ve hükmederdik, ne yalan konuşmanın kötülüğünü. Hatta aksi de olabilir. Bugün Allah Tebarek ve Teala yarattıysa yalan konuşmak iyidir. Yalan konuşmak iyi olacak. Bu arz edeyim ki altın doldurulması gereken bir konudur ki bu konuyu biraz üzerinde durmamız lazım.